6 milyar insan. Dinleri, dilleri, ırkları, renkleri farklı milyarlarca insan dünyanın doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine milyonlarca kilometre karelik alan üzerine yayılmış yaşıyor. Dünyanın bir yüzünde gecenin çökmesiyle birlikte kimi insanlar tatlı rüyalara dalarken kimileri bir gözü açık diken üstünde yatıyorlar. Diğer yüzünde ise yeni günün ilk ışıklarıyla insanlar hayallerine koşarken kimileri de savaşın yeni bir sabahına gözlerini açıyorlar.
Dünyanın bir yerinde tabii afetler yaşanıyor, bir başka yerinde festivaller kutlanıyor. Bir bölgesinde insafsız bir savaş hüküm sürüyor, bir diğer bölgesinde barış turları yapılıyor.
Bir tarafta insanlar yoklukla sefaletle kavga veriyor, bir diğer tarafta insanlar eğlencenin türevini alıyor.
Ülkenin birinde açlıktan mideler yapışıyor, bir diğerinde perhiz kitapları, zayıflama salonları sektör haline geliyor.
Kimi bir saltanat beşiğinde hayata gözlerini açarken, kimi cami avlusunda hayata merhaba diyor.
Batı alemi denilen, dünya nüfusunun %15'ini bile bulmayan bir kesim, dünyanın kaymağını yerken asıl büyük kesim yalanmakla yetiniyor.
Evet, dünya tuhaflıklar, çelişkiler dünyası. Dünyanın böylesine çelişkili, böylesine tuhaf olmasının da bir tek müsebbibi var. İnsanoğlu. Tek suçlu insanoğlu ve onun bitmek tükenmek bilmeyen hükmetme duygusu ve daha iyi yaşama uğruna her şeyi mübah gören hayat felsefesi ve hep bana, hep bana diyen açgözlü nefsi.
Dünya güzel, yaşamak da öyle. Dünya malı da güzel, can kadar olmasa da. Velhasıl dünya hayatı güzel, bir gün gelip kopmak olsa da.
Nedir insanoğlunu hayata böylesine bağlayan? Geçmişte yaşadığımı yoksa yaşayacak olduğumu, elde ettiğimi yoksa beklediğimi, kazandığımı kaybettiğimi.
Eskimeyen, solmayan, bitmeyen ne var? Her şeyden evvel biz kendimiz tükeniyoruz. Bir şeylere erme uğrunda kendimizi bitiriyoruz. Bir şeyler tutku oluyor içimizde, peşine düşüyoruz. Derken tüm hayatımızı kapsayacak bir kovalamacaya dönüşüyor bu hırsımız. Şansımız yaver giderse yakalıyoruz. Bu sefer de ya kaçırırsak endişesiyle kahroluyoruz. Elde etmenin verdiği sevinç, bir gün gelip kaybetme düşüncesiyle kursağımızda kalıyor.
Öyle bir an, bir zaman geliyor, yorulduğumuzu hissediyoruz, soluklanmak için kısa bir ara veriyoruz. Değer miydi diyoruz. Kimimiz için geldiğimiz bu noktada yapacağımız muhasebe artık bir anlam taşımıyor. Çünkü her şeyi baştan almaya ya yeterli zaman ya da cesaret kalmıyor. Kimimiz içinse muhasebe onur kırıcı oluyor. Nelerin tükendiğini düşündüğümüzde bunları kendimizin tükettiği gerçeği onurumuzu zedeliyor. Kimimiz içinse muhasebeye imkan kalmıyor. Çünkü ilahi mühür geçit vermiyor.
Öyle ya da böyle. Her verdiğimiz çaba zaman tüketiyor. Neticede tüketim faturası önümüze geliyor. Kalem kalem inceliyoruz, görüyoruz ki hiçbir çaba boşa çıkmamış. Bize bir şeyler kazandırmış, bir şeyler öğretmiş. Ama iyi ama kötü. Beraberinde de bir şeyler de alıp götürmüş bizden. Ama değmiş ama değmemiş.
Sözlerimiz dünya için çabalamayı gereksiz bulduğumuz anlamına gelmesin. Hepimiz şartlar el verdiğince ve gücümüz yettiğince hayatımızı idame ettirme, topluma ve müsbet bilime katkıda bulunma gibi konularda gerektiği kadar çabalamayla zaten mükellefiz. Ayrıca dünya hayatının nimetlerinden meşru bir şekilde faydalanmak, yine meşru olmak şartıyla bir yerlere gelebilmek için çaba sarf etmek, yani genel anlamda meşru hayat mücadelesinin neticesinde elde ettiklerimizden yararlanmak, yüce yaradan tarafından bizlere tanınmış haklardandır. Ancak burada önem arz eden çabayı ne uğruna yaptığımız ve sınırının ne olacağıdır.
Ebu Berse radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, kıyamet günü dört şeyden sual edilmedikçe kulun ayakları Rabbinin huzurundan ayrılamaz. Ömrünü nerede harcadığından, ne amelde bulunduğundan, malını nerede kazandığından ve nerede harcadığından, vücudunu nerede çürüttüğünden.
Günlük yaşamımıza baktığımızda en yoğun çabaları nefsimizin tatmini için verdiğimizi görüyoruz. Bununla birlikte çabalara bir sınır koyma, bir ölçü belirleme şansını da ekseriyetle yitiriyoruz. Çünkü arzu ve heveslerimiz başımızı döndürüyor, bir anda her şeyin önüne geçiyor ve gem vurma kudretimizi kırıyor. Nefis dediğimiz şey bizi bunların peşine öyle bir takıyor ki bir çabanın neticesini almadan bir başka çabanın içerisinde buluyoruz kendimizi. Koskoca ömrü, telafisi olmayan yegane sermayemizi, gözümüzü diktiğimiz çok da önemli olmayan o şeylere kavuşabilmek uğruna hiç acımadan harcıyoruz. Hiç sınır tanımaksızın birçok şeyi teperek ve birçok şeyden de vazgeçerek verdiğimiz bu çaba bize meşru kılınanı da gayrimeşru hale getirmemize sebep oluyor. Çünkü dünya hayatının nimetleri olarak nitelendirebileceğimiz bu arzu ve hevesler uğruna bedenimizi, ruhumuzu, hatta hayatımızı nefsimizin ipoteği altına veriyoruz. Nefsimizin kulu ve kölesi haline geliyor, bir diğer deyişle nefsimizi ilahlaştırıyoruz. Yüce Rabbimiz Ali İmran Suresi 14. ve Câsiye Suresi 23. ayetlerinde şöyle buyuruyor.
Bismillahirrahmanirrahim. Kadınlara, oğullara, kantar kantar altın ve gümüşe, nişanlı atlar ve develere, ekinlere karşı aşırı sevgi beslemek insanlara güzel gösterilmiştir. Bunlar dünya hayatının nimetleridir. Oysa gidilecek yerin güzeli Allah katındadır. Arzu ve hevesini ilah edinen, bilgisi olduğu halde Allah'ın şaşırttığı, kulağını ve kalbini mühürlediği, gözünü perdelediği kimseyi gördün mü? Onu Allah'tan başka kim doğru yola eriştirebilir? Ey insanlar, anlamaz mısınız? Sadakallahü'l-Azim.
Nefsimiz hayatımızın her anına ve her alanına müdahale ediyor. O ömrümüzü açıyor, bize ise kefil olup altına imza koymak düşüyor. Hayata gereken değeri vermiyoruz. Önemsiz, çok ucuza edinilmiş bir eşya muamelesi yapıyoruz. Birçoğumuz gelmişken yaşayalım bari gibisinden yaşıyoruz. Bir daha yaşayamayacağımızı da biliyoruz ama hiç oralı olmuyoruz. Yaşam niye var, biz niye varız, ne olacağız diye hiç sorgulamıyoruz. Ne hayatı ne ölümü biz insanlar yarattık. Haşa biz yaratmış olsaydık en azından ölüme yer vermezdik. Hayata gelme ile ölüm arasındaki ömür denilen süreci de biz kararlaştırmadık. Bunların tesadüfen olması da imkansız. Peki bütün bunlar niçin var?
Hiç düşündük mü? Hayata gelmeyi biz istemedik. Bizim irademiz söz konusu bile olmadı ama geldik. Ölmeyi de biz istemiyoruz ama ölüyoruz ve öleceğiz. Hayatımızdaki en önemli iki nokta, başlangıç ve bitiş, tamamen bizim irademiz dışında. Yaşama gelip gelmeme veya zaman, mekan, şart belirleyebilme gibi bir şansımız yok. Hürriyetimiz en öneme haiz bu birkaç noktada tamamen kısıtlı. İstemesek de kabulleniyoruz.
Yüce Allah'ın diledikleri müstesna, kainatta neye bakarsanız bakın, her şeyin öncekisi bir sonrakinin olabilmesi için gerekli şart, gerekli ortam durumundadır. Yani bir diğerinin oluş sebebidir. Hangi şey olursa olsun, o şeyin olabilmesi kendinden evvelki şeyin daha önceden oluşmasına bağlıdır. Misal olarak, dün olmasaydı bugün olmayacaktı. Bugün olmayınca yarın da olmayacaktı. Benzer şekilde hayata gelme olmasaydı yaşamak olmayacaktı. Yaşamak olmayınca ölüm de olmayacaktı.
İşte ömür sürme hayata gelmenin, ölüm ömür sürmenin, ahiretse ölümün bir sonucudur. Bu insanoğlunun takip edeceği mutlak seyridir. Bunun aksini iddia edenlerin, bu gerçeğe direnenlerin, hayatın, ölümün, insanın, bitkilerin, hayvanların, havanın, suyun, dünyanın, güneş sisteminin, bu sonsuz kainatın ve burada sayamayacağımız milyarlarca dengenin nasıl ve niçin var olduğuna açıklık getirmeleri gerekir.
İnsanoğlu gerçeğe niçin direnir? Varsayımlarının sağlam olmasından mı? Gururundan mı? İlahlaştırdığı nefsinden mi? Putlaştırdığı hayat felsefesinden mi? Terk edemeyeceği menfaatinden mi? Gerçeği bir kere bile olsun düşünmekten kaçtığından mı? Gerçek sorumluluk getirdiği için mi? Yoksa kendini yargılamanın, hatasını kabullenmenin güçlüğünden mi? Hangisi olursa olsun bu sebeplerden herhangi biri veya birkaçı veya daha başka nedenlerle hakka göz yummak gerçeği değiştirir mi? Veya akıbeti değiştirir mi?
Şu veya bu şekilde hayattan nasiplenmiş her insanoğlu tıpkı hayata gelme ve ölme gibi seçme şansının olmadığı bir diğer süreci daha bu mutlak seyir içerisinde yaşayacak ve bir zaman gelip Yüce Mahkeme huzurunda bir ömrün hesabını verecek. Yüce Rabbimiz En'am suresi 73. Rum suresi 43. ve 60. Câsiye suresi 27-29. Kaf suresi 41-45. Ayetlerinde şöyle buyurmaktadır.
Bismillahirrahmanirrahim. Gökleri ve yeri gerçekle yaradan odur ki, ol dediği gün hemen olur. Sözü gerçektir. Sûra üfleneceği gün hükümranlık O'nundur. Görülmeyeni de görüleni de bilir. O hakimdir, haberdardır. İnsanların fırka fırka olacağı Allah katından kaçınılmaz o günün gelmesinden önce kendini dosdoğru dine yönelt. Sabret ki Allah'ın sözü şüphesiz gerçektir. Kesin olarak inanmayanlar seni hafife almasınlar. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Kıyamet kopacağı gün, işte o gün batıl sözlere uymuş olanlar hüsranda kalırlar. Her ümmeti düzüstü çökmüş olarak görürsün. Her ümmet kitabına çağrılır. Onlara denir ki, bugün size işlediğinizin karşılığı verilecektir. Bu kitabımız gerçekten sizin aleyhinize konuşur. Biz yaptıklarınızı şüphesiz bir bir kaydediyorduk. Bir çağırıcının yakın bir yerden çağıracağı güne kulak ver. O gün çığlığı gerçekten duyarlar. İşte o kabirden çıkış günüdür. Doğrusu biz diriltiriz, biz öldürürüz. Dönüş bizedir. O gün yer yarılır, onlar çabucak ayrılır. Bu bize göre kolay bir toplanmadır. Onların dediklerini biz biliriz. Sen onların üzerinde bir zorba değilsin. Söz verdiğim günden korkanlara Kur'an'la öğüt ver. Sadakallahül Azim.
Bundan çok uzun zaman önce insan henüz yeryüzünde ikamete başlamamışken Arş-ı Âlâ'da Yaradan tarafından insan ve onun zürriyetinden çok önemli bir ahit alınmıştı. Bu ahitleşmeyle insanoğlu hayata gelme karşılığında üzerine binecek olan sorumluluğunun bir nevi kabul mukavelesini yapmış oluyordu. Halk arasında kalu bela diye bilinen bu ahitleşme nasıl yapılmıştı, zaman, mekan, şartlar, şekil neydi bunu hatırlayamıyoruz. Ancak bildiğimiz kadarıyla her ahitleşme gibi bu ahitleşmenin de bağlayıcı bir niteliği olduğu kesin. Bu haseple bu ahitleşmenin bedenimizin, ruhumuzun, kalbimizin bir köşesinde saklı kalan ve hayat seyrimizi etki eden bir yanı olduğu muhakkak. Yüce Rabbimiz bu konuda Araf suresi 172. ve 173. ayetlerinde şöyle buyuruyor.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbin Adem oğullarının sırtlarından zürriyetlerini almış ve onları kendi nefislerine karşı şahitler kılmıştı. Ve onlara ben sizin Rabbiniz değil miyim demişti. Onlar da evet Rabbimizsin, şahit olduk demişlerdi. Bu kıyamet günü biz bundan habersizdik dememeniz için veya atalarımız daha önce şirk koşmuşlardı. Biz ise onlardan sonra gelme bir nesiliz. İşleri batıl olanların yaptıklarından dolayı bizi helak mı edeceksin dememeniz içindir. Sadakallahül Azim.
Evet. Bir zaman insanlar Arş-ı Âlâ'da yani Yaradan katında belirlenmiş bir süre için hayata gelmenin tasdikini bir diğer deyişle sözleşmesini yapmışlardı. Bu sözleşme için başlangıçtan kıyamete kadar hayata gelecek tüm nefisler bir kerede ve bir yerde toplanmış, akıl ve irade yetenekleri üzerlerinde olduğu bir halde Yüce Yaradan'ın huzurunda ondan başka ilah ve Rab tanımayacaklarına dair söz vermişlerdi.
Bu ahitleşme Kur'an-ı Kerim'de insanlığa bir hatırlatma olarak yeniden sunulmaktadır. Çünkü bu ahitleşmeyle kişiler işledikleri fiiller karşısında şuurlu ve tam mesul hale gelmektedirler. Dolayısıyla suçlarından ötürü hesaba çekileceklerini de ahitleşmeyi bozmanın bir maddesi olarak başından kabul etmiş bulunmaktadırlar. Yine bu hatırlatmayla bağlantılı olarak kişiler işledikleri fiilleri bilgisizlik sebebiyle işlediklerini söyleyerek temize çıkma veya işlediği suçların sorumluluğunu kendinden evvelkilere atma şansını otomatik olarak yitirmektedirler.
bu ahitleşmeyi hatırlamıyoruz. Şuurunda değiliz. Peki nasıl oluyor da hatırlamadığımız, farkında olmadığımız bir ahitleşmeyle bağlı kılınabiliyoruz? Bu hakkaniyete uygun mudur gibisinden bir soru akla gelebilir.
Bunun cevabı şöyle olacaktır. Bazı bilgiler ve bazı hisler hayata gelirken vardır. Yani kişiyle birlikte depolanmış olarak gelir. Bu depolanmış bilgiler şuur altında saklı yetenekler olarak yatar ve hiçbir veçiyle silinmez. Potansiyel olarak şuur altında muhafaza edilen bu bilgiler keşif, sezgi ve dahili faktörler uyarıcılığıyla şuur haline gelir ve harici etkenler vasıtasıyla da günlük eylemlerimize yansıdıkları zaman var olduklarını gösterirler. Şuur altı bilgiler gibi insanın kin, sevgi, kıskançlık, sevinç, korku, hüzün ve benzeri hisleri de şuur altında hazır güçler olarak gelir ve harici faktörlerin etkisiyle ortaya çıkar.
Burada bir örnek teşkil etmesi gayesiyle şu önemli olayı zikretmekte fayda var. Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresi 31. ve 39. ayetleri arasında Hazreti Adem'in yaratılışı ve sonrasındaki hikayesine kısaca değinilir. Bu kıssada bir bölümde Yüce Allah Hazreti Adem'den kendine vahyettiği, meleklerin bile bilmediği bir takım bilgileri meleklere anlatmasını ister. Ve Hazreti Adem'e meleklere eşyaların isimlerini say diye emreder. Bu emirle birlikte Hazreti Adem Yüce Allah'tan öğrendiklerini anlatır. Melekler Hazreti Adem'in ilmi karşısında hayrete düşer ve ''Ya Rabbi senin bize öğrettiklerinden başka bilgimiz yoktur.'' derler. İşte melekleri hayrete düşüren bu bilgi, Yüce Allah'ın insanoğluna depo ettiği o muhteşem bilgidir. İnsanlık ne başardıysa hepsi Hazreti Adem'le birlikte gönderilen ve ondan sonra da nesilden nesile aktarılan bu potansiyel bilginin, hafızanın bir köşesinde saklıyken, eğitim, öğretim gibi harici etkenlerle, keşif ve sezgi gibi faktörlerle zaman gelip gün yüzüne çıkmasıyladır.
O anı her ne kadar hatırlamasak da, o gün verilen söz, kalbimizin, beynimizin derinliklerinde bir yerde, bir fıtri bilgi olarak durmakta ve şuur altında potansiyel olarak muhafaza edilmektedir. Hatıramızdan niçin silinip gittiği sorusuna gelince, eğer bu sözleşmenin tesiri hafızamızda canlı olarak kalsaydı, imtihanın ve yargılanmanın bir anlamı kalmazdı. Yaratılış gayesi anlamsızlaşırdı.
İnsanoğlu adil bir imtihanla muhataptır. Hayata daha başından inanma eğilimiyle gelen insanoğlu, sonucunu önceden kestirebileceği bir imtihanla karşı karşıyadır. Çünkü bu yolda kendi için gerekli olan tüm veriler kendine ulaştırılmıştır. Kendine her şeye yetecek bir ömür ve üstelik hiçbir bedel ödemeden edindiği bu ömrü dilediği gibi kullanma ve harcama serbestisi verilmiştir. İlahi mesajları alması ve neyle mükellef tutulduğunu bilebilmesi için din ve peygamberler gönderilmiştir.
Bütün bunlara ek olarak kişiye yüce yaradan katından çok çeşitli vesilelerle ve süreklilik arz eden bir şekilde inanmaya, iyiliğe doğru bir yönlendirme olarak nitelendirebileceğimiz ilahi bir yardım da gelmektedir. Hidayet diye adlandırdığımız bu ilahi yardım, ahirete giden yolda adeta bir yön levhası gibi sürekli kişilerin karşısına çıkmaktadır.
Kişilerin günlük yaşantısında bir sıra takip etmeyen ancak sıklıkla karşılaştıkları kimi olaylar vardır. Mesela biriyle tanışmak, bir olaya şahit olmak, bir kitaptan bir paragraf okumak, bir görüntü, bir ses, bir tartışma, bir hatırlatma gibi. Bütün bunlar yaşandıkları esnada sıradan olaylar gibi gelir kişiye ve önemsenmez. Ama gün olur, devran döner, aradan geçen zaman kişiyi bir yerlere getirip koyar. Kişi bir şeylerin içinde buluverir kendini bir anda. Ne oldu, nasıl geldin buraya diye sorar ve takvimi geriye doğru işletmeye başlar.
Tahlil ettiğinde görür ki geçmişte bir veya birden fazla karşılaştığı bir olayın veya buna benzer başka şeylerin kendi üzerinde bıraktığı o an için küçük kabul edilebilecek bir etki, sonraları hayatının seyrini değiştiren bir unsur haline gelmiş. İşte bunlar her kişinin hayatı boyunca sıkça karşılaştığı, o an için atlayıp geçtiği ancak sonradan hayatının kilometre taşları olarak adlandıracağı kısacık karar verme anlarıdır. Yani hidayettir. Ve yüceler yücesi Allah'tandır. Bunu yaşayanlar iyi bilir.
Bunun tersi de mevcuttur. Kişi yine yönlendirmelerle karşı karşıyadır ve yine küçük karar verme anları yaşamaktadır. Ama bu seferki tersi istikamette yanlışa ve yanılışa doğrudur. Birçok kişi dünyevi ve uhrevi geleceğini karartacak kararları bu anlarda alır. Lakin bunlar Allah'tan değil, ya nefsinden ya da şeytandandır. Bunu da yaşayanlar iyi bilir. Yüce Rabbimiz hidayet hususunda şöyle buyuruyor. Bakara suresi 213, Ali İmran suresi 85-86, Nisa suresi 137, Enam suresi 125, Tevbe suresi 115, Nahl suresi 9, İsra suresi 15, Kasas suresi 56. ayetler.
Bismillahirrahmanirrahim. İnsanlar bir tek ümmetti. Allah peygamberleri müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdi. İnsanların ayrılığa düşecekleri hususlarda aralarında hüküm vermek için onlarla birlikte hak kitaplar indirdi. Ancak kitap verilenler kendilerine belgeler geldikten sonra aralarındaki ihtiras yüzünden onda ayrılığa düştüler. Allah inananları ayrılığa düştükleri gerçeğe kendi izniyle eriştirdi. Allah dilediğini hidayete eriştirir. Kim İslamiyet'ten başka bir dine yönelirse onunki kabul edilmeyecektir. O ahirette de kaybedenlerdendir. İnandıktan, peygamberin hak olduğuna şahadet ettikten, kendilerine belgeler geldikten sonra inkar eden bir milleti Allah nasıl hidayete eriştirir? Allah zalimleri hidayete eriştirmez. Doğrusu inanıp sonra inkar edenleri, sonra inanıp tekrar inkar edenleri, sonra da inkarları artmış olanları Allah bağışlamaz. Onları hidayete eriştirmez. Allah kimi hidayete erdirmek isterse onun kalbini İslamiyet'e açar. Kimi de saptırmak isterse göğe yükseliyormuş gibi kalbini dar ve sıkıntılı kılar. Allah böylece inanmayanları küfür bataklığında bırakır. Allah bir millete hidayet verdikten sonra sakınacakları şeyleri onlara açıklamadıkça sapıklığa düşürmez. Allah şüphesiz her şeyi bilir. Yolun doğrusu Allah'ındır. Yolun eğri olanı da vardır. Allah dileseydi hepinizi hidayete erdirirdi. Kim hidayete ererse ancak kendi lehine yola gelmiş ve kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapmıştır. Kimse kimsenin günahını çekmez. Biz peygamber göndermedikçe kimseye azap etmeyiz. Sen sevdiğini hidayete eriştiremezsin ama Allah dilediğini hidayete eriştirir. Hidayete erecekleri en iyi O bilir. Sadakallahül Azim.
Evet, bütün bunları adil bir imtihan için yeterli bulmayıp hala itiraz edenler çıkabilir. Oysa buna itiraz edenler, dünya yaşamında beşeriyetin koyduğu ve sorumlu tuttuğu kurallar çerçevesinde bundan çok daha az fırsat, uyarı ve bilgilenmeye rağmen nice hayati konularda mükellef olmayla karşı karşıya olduklarını hiç düşünmezler.
Bir öğretmenin adil bir sınav yapabilmesi için üzerine düşen nelerdir? Birincisi, sınav yapacağı konuda öğrencileri bilgilendirip bunun dışındaki konularla öğrenciyi mesul tutmamak. İkincisi, sınav sonuçlarını en adil şekilde değerlendirmek. Öğrenciye düşen nedir? Bu dersten sınava tabi tutulacağının şuurunda olarak mesul olduğu konulara gerektiği veçiyle çalışmak. Şimdi öğrenci, ben bu dersten sınav olduğunu bilmiyordum veya çalışamadım veya ben bu sınavı gereksiz görüyor ve girmiyorum türünden bahanelerle sınavın getireceği sonuçtan kendini kurtarabilir mi? Veya bu sınavın adil bir sınav olmadığını iddia edebilir mi? Veya itiraz etse neticeyi değiştirebilir mi?
Bu telafisi mümkün basit bir misaldi. Ancak ahiret imtihanı ağır bir sorumluluktur ve telafisi de yoktur. İnsanlar şunun şuurunda olmalıdırlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, ne itiraz getirirlerse getirsinler, bu mukadder gidişatı değiştiremezler, ölüme direnemezler. İlk yaratılışın önüne nasıl geçemedilerse, yeniden yaratılmanın da önüne geçemezler. Dolayısıyla tekrar dirildiklerinde de ben hesap vermeyeceğim diyemezler.
Din, dünya hayatı boyunca insanları diledikleri tercihi yapma hususunda serbest bırakır. Ve bu konuda zorlama yapılmasını yasaklar. Kişi, kendi eliyle kendini helaka sürüklemekte ısrarlı ve kararlıysa, bunu onun tercihi olarak görür. Dolayısıyla, insanlar dünya hayatı boyunca kabul etmek veya reddetmek hürriyetine sahiptirler. Bu dünyada yaşadıkları müddetçe, bu iki seçenekten birini diledikleri anda seçebilirler. Yaratılan bunca şeyin, kurulan bunca dengenin, arkası olmayan bir son için yaratıldığına inanıyorlarsa, yani ölümle her şeyin bittiği düşüncesindeyseler, reddedebilir, inanmayabilir, dilerse isyan edebilirler. Bu serbestliğe sahiptirler. Bu konuda son ve önemli bir şey daha var. Mülk, yüce Yaradan'ın. Yaradan O, hükmeden O. Hükmünde, tasarrufunda bağımsız, kimseye hesap vermek zorunda olmayan O. Gücü, yaratmayı, yok etmeyi, emretmeyi, hülasa her şeyi kudret eli altında toplayan O.
İnsan ırkının önüne geçemediği, ölüm de dahil birçok konuyu bir tarafa bırakalım ve insanoğlunun gün gelir insanoğlu buna da bir çare bulur diyemeyeceği cinsten bir örnek verelim. Öyle bir örnek olsun ki insanoğlunun Yaradan karşısındaki acziyetini bütün çıplaklığıyla ortaya koysun. Soralım. Güneş patlamanın eşiğine gelse insanoğlu bunun önüne geçebilir mi?
Şimdi bir başka soru soralım. Yüce Yaradan böylesine adil ve merhametli olmayıp, haşa, zalim, insanları eziyetten eziyete sürükleyen, insanları gücünün üzerinde mükellefiyetlerle mesul tutan bir Yaradan olsaydı, kim müdahale edebilir, kim karşı durabilirdi? Bizlere bu adil imtihan hakkını vermeyip, cennet hakkını tanımayıp, sadece zulmetmek için yaratsaydı, bizleri bilemediğimiz bir şekilde var edip, çok daha kötü şartlar altında yaşamaya mecbur etseydi, önüne kim geçebilirdi? Kimse geçemezdi.
Evet, ahiret bilgisi ilk insandan günümüze kadar uzanan bu büyük zaman diliminde kimi zaman doğru ama genellikle de yanlış olarak fert ve toplum vicdanlarında yer tutmuş ve bunların davranış biçimini belirleyen önemli bir etken olma özelliğini her fırsatta korumuştur. Ahiret bilgisi ilk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem'le gelmiştir. Onun ardından kendisini takip eden peygamberler bu değişmez mesajı içinde bulundukları topluluklara yinelemişlerdir. İnsan toplulukları peygamberlerin getirdikleri bu bilgiyi korumak yerine sürekli dejenere etmişler ve aslından saptırmışlardır. Gelen her peygamber bu tahrifata uğramış bilgiyi düzeltmeye uğraşmış ama sürekli direnmeyle karşılaşmıştır.
Yazılı tarihin M.Ö. 3000'li yılların başlarında Güney Mezopotamya'da yaşayan Sümerler denilen bir kavimle başladığı kabul edilir. Sümerler birçok dini metinleri, destanları, edebi metinleri ve ticari anlaşmaları kaleme almışlardır. Bu metinleri çivi yazısı denilen bir yazı çeşidiyle kilden yani topraktan yapılmış tabletler yani levhalar üzerine kaydetmişlerdir. Bu levhaların deşifre edilip okunmasıyla birlikte o dönemin insanının inanç yapısı hakkında bilgi sahibi olmak tarihi açıdan mümkün olmuştur.
İslam tarihi kaynakları Hazreti Adem'den sonra oğlu Hazreti Şit'in, daha sonra da Hazreti İdris'in geldiğini bildirirler. Hazreti İdris'in ismi Kur'an'da da zikredilir ancak başından geçen olaylar anlatılmaz. Kur'an-ı Kerim'de peygamber topluluk ilişkisi bazında bir kıssa olarak insanlığın bilgisine sunulan en eski toplumsal olay Hazreti Nuh'la kavmi arasında geçen olaydır. 950 sene sürdüğü bildirilen bu olay tufan felaketiyle son bulmuştur. Bu felaket neticesinde Hazreti Nuh ve kendisine tabi olan küçük bir grubun dışında kalan insanlar tamamen yeryüzünden silinmiştir.
Şimdi Hazreti Nuh'a tabi olan küçük bir grup ifadesinden de anlaşıldığı gibi o dönemin insanının tahrifata uğramış bilgileri peygambere karşı savunmada ne derece ısrarlı olduğu hemen anlaşılmaktadır. Bu ısrarlı tutum neticesindedir ki 950 sene gibi bir süreye rağmen kavminin çoğunluğu Hazreti Nuh'un safında yer almamıştır.
Sümerlerin daha önce tek tanrılı din için uyarıldığı, lakin çok tanrılı dinde karar kıldıkları günümüze ulaşan tabletlerin deşifre edilmesiyle ortaya çıkmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de bu tarihi bulguyu doğrulamakta, hatta Sümerlerden daha önce yaşamış bulunan Hazreti Nuh döneminde bile çok tanrılı inancın hakim olduğunu bildirmektedir.
O dönemin insanların tek tanrılı din için uyarıldıklarını, Sümerlerden günümüze ulaşan ve deşifre edilen tabletlerde tahrifata uğramış da olsa o dönemin dini öğretilerinin Kur'an'daki kimi bilgilerle uyuşmasına bağlıyoruz. Çünkü şunu çok iyi biliyoruz ki, tevhid dediğimiz inanç öğretisi, ahiret bilgisi, cennet, cehennem, ilk peygamber Hazreti Adem'den son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar hiç değişmemiştir.